Ayrım 29.
Sayfa 222.
Bir yandan da hastaya doğruyu söylemenin ona muhakkak dehşetli bir darbe olacağını, Fanti'nin durumu bakımından bunun çok tehlikeli olacağını düşünüyordu.
Yüzünün kızartısı kısa sürdü, sakin ve kederli bakışlarını Fantin'e dikti. Sayın Başkan bir yere gitmiş. Fantin doğruldu, topuklarının üzerine oturdu, gözleri ışıldadı. Bu acı dolu yüzde anlatılamaz bir sevinç parladı. Gitmiş mi diye haykırdı. Cosette'i almaya gitti. Sonra ellerini gökyüzüne doğru kaldırdı, bütün yüzü sözle anlatılamaz bir hal aldı. Dudakları kıpırdıyordu, alçak sesle dua ediyordu. Duası bitince, hemşirem dedi, artık seve seve yatacağım, her ne isterseniz yapacağım. Az önce kötü davrandım, öyle bağırarak konuştuğum için özür dilerim. Bağırarak konuşmak çok kötüdür, biliyorum, benim iyi hemşirem. Ama görüyorsunuz, şimdi çok sevinçliyim. Ulu Tanrı merhametlidir, Bay Madeleine merhametlidir. Düşünün bakın, Cosette'cimi getirmek için Monferme'ye gitti. Gene yerine yattı. Yastığı düzeltmek için rahibeye yardım etti. Semples hemşirenin kendisine vermiş olduğu boynundaki küçük gümüş hacı öptü. Hemşire, evladım dedi, şimdi dinlenmeye bak, hiç konuşma. Hemşire onun terlediğini gördükçe üzülüyordu. Fantin onun elini terden ıslanan elleriyle tuttu. Paris'e gitmek için bu sabah yola çıktı. Aslında Paris'ten geçmesine hiç lüzum yok. Monferme gelirken biraz soldadır. Dün ona Cosette'den söz ederken nasıl yakında yakında dediğini hatırlıyor musunuz? Bana bir sürpriz yapmak istiyor, biliyor musunuz? Çocuğu Thénardier'lerden geri almak için bana bir kağıt imzalatmıştı. Artık bir şey söyleyemezler değil mi? Cosette'i geri verirler. Madem ki ücretleri verildi, yüksek makam karşılığı verildikten sonra bir çocuğun alıkonulmasını hoş karşılamaz. Hemşirem, konuşmamam gerektiğini anlatmak için bana işaret yapmayın. Sonsuz derecede mutluyum, çok iyiyim, hiçbir yerim ağrımıyor. Hatta çok da karnım acıktı. Cosette'e yeniden kavuşacağım. 5 yıla yakındır onu hiç görmedim. Çocukların ne demek olduğunu tahmin edemezsiniz siz. Sonra ne kadar da sevimlidir göreceksiniz. Bilseniz ne de güzel küçücük pembe parmakları vardır. İleride elleri çok güzel olacak. 1 yaşındayken elleri pek gülünçtü. İşte böyle. Şimdi epeyce büyümüştür. 7 yaşını sürüyor. Neredeyse genç kız sayılacak. Ben ona Cosette diyorum ama asıl adı Euphrasie'dir. Bakın bu sabah ocağın üstündeki toza bakıyordum. Cosette'i pek yakında görebileceğim birdenbire içime doğdu sanki. Tanrım, yıllarca çocuğumu görmemek ne büyük bir hata. Hayatın ölümsüz olmadığını düşünmek gerek. Ah, Sayın Başkan gitmekle ne iyi etti. Gerçekten de hava çok soğuk. Bari paltosunu giydi mi? Yarın burada olur değil mi? Yarın bayram olacak. Hemşirecim, yarın sabah dantelli küçük başlığımı giymemi bana hatırlatırsınız, olmaz mı? Monferme uzak bir memleket. Vaktiyle o yolu yayan geçtim ben. Bana pek uzak görünmüştü. Ama büyük yolcu arabaları çok hızlı gidiyor. Cosette'le birlikte yarın burada olur. Buradan Monferme'ye yol ne kadar sürer? Hemşirenin uzaklıklar hakkında hiçbir fikri yoktu. Yo, yarın burada olacaklarını sanmıyorum dedi. Yarın, yarın dedi Fantin. Yarın Cosette'i göreceğim. Görüyor musunuz Ulu Tanrı'nın iyi hemşiresi? Artık hastalığım geçti, deli gibiyim. Kalkıp oynayacağım. Onu 15 dakika önce gören biri şimdi görse ne olduğunu anlayamazdı. Şimdi yüzü pembe pembe olmuştu, canlı, tabii bir sesle konuşuyordu. Bütün yüzü baştan başa bir gülümseme gibiydi. Zaman zaman kendi kendine alçak sesle konuşup gülüyordu. Anne sevinci çocuk sevinci gibidir. Hadi bakalım dedi rahibe, işte artık mutlusunuz, sözümü dinleyin, konuşmayın artık. Fantin başını yastığa koydu alçak sesle. Evet, yat yatağına, madem ki çocuğuna kavuşacaksın usludur dedi. Semples hemşirenin hakkı var, burada bulunanların hepsi haklı. Sonra hiç kımıldamadan, başını oynatmadan, koskocaman açılmış gözleriyle, neşeli haliyle her yana bakınmaya başladı, bir daha konuşmadı. Hemşire yatağın perdelerini kapadı, onun biraz uyuyacağını umuyordu. Saat 7 ile 8 arasında hekim geldi. Hiç ses duymayınca Fantine uyuyor sandı. Yavaşça içeri girdi. Ayaklarının ucuna basarak yatağa yaklaştı. Perdeleri araladı. Kandilin ışığında kendisine bakan Fantine'in iri sakin gözlerini gördü. Fantine, onun burada benim yanımda küçük bir karyolada yatmasına izin verirler değil mi efendim diye sordu.
Hekim onu sayıklıyor sandı. Fantine, siz de bakın yeteri kadar yer var burada diyordu. Hekim Semples hemşireyi bir kenara çekti. Rahibe ona durumu anlattı. Bay Madeleine bir iki gün için gitmişti, şüphe içindeydiler. Başkanın Montfermeil'e gittiğini sanan hastaya, düşündüğünün belki de yanlış olduğunu söyleyemiyorlardı. Gerçekten belki de onun tahmin ettiği gibiydi. Hekim bu düşünceyi doğru buldu. Fantine'in yatağına yaklaştı. O konuşmasına devam etti. Çünkü bakın sabahleyin uyandığımda küçük kedime günaydın derim. Geceleri ben uyumam, onun uyuduğunu işitirim. Onun tatlı küçük soluk alışları bana iyi gelir. Doktor elinizi verin bana dedi. Kolunu uzattı, gülerek haykırdı. Ya sahi dedi, sizin haberiniz yok bir şeyden. Ben iyileştim. Cosette yarın geliyor. Doktor şaşırmıştı. Kadının sağlık durumu daha iyiydi. Bunalma hafiflemişti, nabız kuvvetlenmişti. Adeta yeni bir hayat bu zavallı tükenmiş yaratığı birdenbire canlandırmıştı. Doktor bey dedi, sayın başkanın Cosette'i getirmek için gittiğini hemşire size söyledi mi? Doktor ona konuşmamasını söyledi, her türlü heyecandan kaçınmasını tembih etti. Saf kına kına kaynatılıp içirilmesini, gece gene nöbet gelirse yatıştırıcı bir ilaç verilmesini söyledi. Giderken de hemşireye durumu daha iyi dedi. Talihi yaver gider de yarın sayın başkan da gerçekten çocukla dönerse kim bilir. Öyle şaşırtıcı durumlar olmuştur ki pek büyük sevinçlerin hastalıkları yendiği görülmüştür. Bu uzvi bir hastalık epeyce de ilerlemiş biliyorum ama bütün bunlar öyle esrarlı şeyler ki kim bilir belki de hastanızı kurtarabiliriz. 7. Yolcu gelir gelmez dönüş hazırlığını yapıyor. Yolda rastladığımız araba Aras'ta Posta Oteli'nin cümle kapısına geldiğinde saat akşamın 8'ine yakındı. Buraya kadar takip ettiğimiz adam arabadan indi, han hizmetçilerinin nezaket gösterilerine dalgın dalgın karşılık verdi, yedek atı geri yolladı, küçük beyaz atı kendisi ahıra götürdü. Sonra alt kattaki bilardo salonunun kapısını açtı, içeri girdi, bir masaya oturdu, dirseklerini dayadı. 6 saatte geçmeyi tasarladığı bu yolu 14 saatte almıştı. Bunda kendi hatası olmadığını kabul ediyordu. Böyle olduğuna pek de üzgün değildi. Otelin sahibi kadın içeri girdi. Beyefendi geceyi burada mı geçirecekler, yemek yiyecekler mi? Yolcu hayır der gibi başını salladı. Ahır yamağının söylediğine bakılırsa beyefendinin atı çok yorgunmuş. Adam burada sessizliğini bozdu. Acaba at yarın geri yeniden yola koyulamaz mı diye sordu. Aman ne diyorsunuz beyefendi? En aşağı 2 gün dinlenmeye ihtiyacı var. Postanın yazıhanesi burada değil mi? Evet efendim. Otelci kadın onu yazıhaneye götürdü. Adam kimlik kartını gösterdi. Hemen o gece posta arabasıyla Montreuil-sur-Mer'e dönmenin imkanı olup olmadığını sordu. Arabacının yanındaki yer boşmuş. O yeri tuttu, ücretini ödedi. Memur saatten 1'de yola çıkmak için burada bulunmayı ihmal etmeyin efendim dedi. Yolcu bu iş bittikten sonra otelden çıktı, şehir içinde yürümeye başladı. Aras'ı tanımıyordu, sokaklar karanlıktı, rastgele yürüyordu. Ama gene de gelip geçenlere yolunu sormamakta adeta direniyordu. Küçük Crinchon çayını geçti, kendini daracık, dolambaçlı ara sokaklarda buldu, orada yolunu kaybetti. Bir bey elinde fenerle gidiyordu. Bir süre durakladıktan sonra bu adama danışmaya karar verdi. Sanki soracağını bir başkasına duymasından korkuyormuş gibi, önceden önüne arkasına iyice bakındı. Efendim dedi, adliye sarayı ne tarafta acaba? Bu bey oldukça yaşlı bir adamdı. Siz yolcusunuz galiba dedi. Peki buyurun, ben de adliye sarayına yani vilayet konağına doğru gidiyorum. Çünkü bu sırada adliye tamir edildiğinden geçici olarak bütün davalar vilayet konağında görülüyor. Cinayet mahkemesi de orada mı? Elbette efendim. Bakın bugün vilayet konağı olan yer devrimden önce piskoposluk binasıydı. 82'de piskopos olan Bay de Conzie orada büyük bir salon yaptırmıştı. İşte davalar o büyük salonda görülüyor. Yolda giderken bir yandan da adam dedi ki, beyefendi bir dava dinlemek istiyorsa vakit biraz geç. Oturumlar saat 6'da son bulur. Bu sırada şehrin meydanına gelmişlerdi. Adam ona geniş, kasvetli bir binanın cephesinde aydınlık dört uzun pencere gösterdi. ''Tam zamanında geldiniz, talihiniz varmış.'' dedi. ''Şu dört pencereyi görüyor musunuz? İşte orası cinayet mahkemesi. Işık var. Demek ki daha bitmedi. Demek ki dava uzadı, bir de gece oturumu yapıyorlar. Siz bu dava ile mi ilgileniyorsunuz? Yoksa bir cinayet davası mı? Siz tanık mısınız?'' ''Hiçbir şey için gelmedim. Bir avukatla görüşeceğim.'' ''O başka. İşte efendim bakın kapı şurada. Nöbetçinin bulunduğu yer. Büyük merdivenden çıkarsınız.'' Adam bu beyin talimatına uydu. Birkaç dakika sonra mahkeme salonundaydı. Burada çok kalabalık vardı. Cübbelerini giymiş avukatlarla halk şurada burada fısıldaşıyordu. Mahkeme kapılarının eşiğinde aralarında alçak sesle konuşan, karalar giyinmiş bir adamlar topluluğunu görmek daima insanın yüreğini sıkan bir şeydir. Bütün bu laflardan şefkat, merhamet çıkması pek enderdir. Çoğunlukla önceden kararlaştırılmış mahkumiyetler çıkar. Buradan geçen, düşünen bir kimseye bütün bu topluluklar karanlık kovanları hatırlatır. Burada vızıldayan çeşit çeşit düşünceler, el birliğiyle her türlü karanlık binalar kurarlar. Bir tek lambayla aydınlatılmış olan bu geniş salon eskiden psikoposluğun bekleme salonuydu, şimdi de mahkemelerin bekleme odası olmuştu. Şu anda kapalı olan iki kanatlı kapı burasını cinayet mahkemesinden ayırıyordu. Karanlık o derece koyuydu ki adam önüne gelen avukatla konuşmaktan çekinmedi. ''Dava ne safhada efendim?'' diye sordu. ''Avukat bitti.'' dedi. ''Bitti mi?'' Bunu öyle bir sesle sormuştu ki avukat ona döndü. ''Affedersiniz efendim, acaba siz bir akrabası mıydınız?'' ''Hayır, burada kimseyi tanımıyorum.'' ''Peki mahkum oldu mu?'' ''Elbette, başka türlü olamazdı.'' ''Kürek cezasına mı?'' Müebbeden. Adam öyle alçak bir sesle yeniden konuşmaya başladı ki zorlukla işitiliyordu. Demek kimliği tespit edildi. Avukat, ne kimliği dedi. Tespit edilecek kimlik falan yoktu ki. Olay pek basitti. Bu kadın çocuğunu öldürmüştü, bu da ispat edildi. Jüri taammüdü reddetti, müebbet hapse mahkum ettiler. Demek bir kadındı bu. Elbette canım, limozin kadın. Siz neden söz ediyorsunuz kuzum? Hiçbir şeyden. Peki madem ki dava bitti, neden mahkeme salonunda hala ışık var? Aşağı yukarı iki saat önce başlayan öbür dava için. Hangi öbür dava? O, bu da apaçık meydanda. Bir dilenci parçası, bir sabıkalı, bir kürek mahkumu hırsızlık etmiş. Adını pek bilmiyorum. Yüzünü görseniz tam bir haydut. Sadece bu yüzünden dolayı ben onu küreğe gönderirdim. Acaba mahkeme salonuna girmek imkanı var mı efendim? Hiç sanmam, çok kalabalık var. Şu arada oturuma ara verdiler, dışarı çıkan kimseler oldu. Oturum başladığında bir kere deneyin isterseniz. Nereden girilir salona? Şu büyük kapıdan. Avukat onun yanından ayrıldı. Birkaç dakikada, hemen hemen aynı anda birbirinin içine karışmış şekilde duyulabilecek bütün heyecanları duymuştu. Bu yabancının sözleri buzdan iğneler, ateşten bıçaklar gibi kalbine saplanmıştı. Hiçbir şeyin bitmediğini görünce nefes aldı. Ama duyduğunun sevinç mi yoksa üzüntü mü olduğunu kendisi de bilmiyordu. Kalabalığa yaklaştı, konuştuklarını dinledi. Davalar listesi çok yüklü olduğundan mahkeme başkanı bugün için iki tane basit, kısa davayı ele almıştı. İşe çocuğunu öldüren kadınla başlanmıştı, şimdi de Forsa'nın, sabıkalının, dönüp dolaşan tilkinin davası görülüyordu. Bu adam elma çalmıştı ama bu pek de ispat edilmiş değildi. Yalnız ispat edilen daha önce Toulon tersanesinde kürek mahkumu olduğuydu. Bu onun davasının kötü yanıydı. Zaten adamın sorgusu, tanıkların ifadesi bitmişti. Şimdi avukatın savunması, savcının iddianamesi vardı. Bütün bunlar gece yarısından önce bitemezdi. Adam mutlaka mahkum edilecekti. Savcı çok iyi adamdı. Suçlularına tam isabet ettirirdi. Şiirler yazan akıllı bir çocuktu. Cinayet mahkemesi açılan kapının yanında bir mübaşir ayakta duruyordu. Bu mübaşire sordu. ''Kapı yakında açılacak mı?'' ''Açılmayacak.'' dedi mübaşir. ''Nasıl olur? Oturum başlayınca kapıyı açmayacaklar mı? Oturuma ara verilmiş değil mi?'' ''Oturum az önce açıldı ama kapı daha açılmayacak. Niçin?'' ''Çünkü mahkeme salonu dolu.'' ''Nasıl? Bir tek yer bile yok mu?'' Mübaşir ''Bir tek yer bile yok. Kapı kapandı, artık hiç kimse içeri giremez.'' dedi. Bir süre sustu. Sonra mahkeme başkanının arkasında 2-3 yer var ama sayın mahkeme başkanı ancak devlet memurlarını kabul ediyor dedi. Bunu söyledikten sonra ona sırtını döndü. Adam başı önünde geri çekildi, bekleme odasına geçti, ağır ağır merdivenden aşağı indi, her basamakta duralar gibi. Dünden beri içinde geçen büyük savaş daha sonuçlanmamıştı. Her an bunun yeni bir safhasını geçiriyordu. Sahanlığa gelince merdiven parmaklıklarına sırtını dayadı, kollarını kavuşturdu. Sonra birdenbire redingotunu açtı, cüzdanını aldı, içinden bir kalem çıkardı, bir kağıt yırttı. Bu kağıdın üzerine sokak lambasının ışığında şu satırı yazdı. Bay Madlen, Montreuil-sur-Mer Belediye Başkanı. Sonra hızlı hızlı merdiveni çıktı, kalabalığı yardı, dosdoğru mübaşire gitti, ona kağıdı verdi, amirane bir sesle bunu Sayın Mahkeme Başkanı'na götür dedi. Mübaşir kağıdı aldı, bir göz attı, söyleneni yerine getirdi. 8. Tercihli bir giriş. Montreuil-sur-Mer Belediye Başkanı farkında değildi ama oldukça meşhurdu. 7 yıldan beri bütün aşağı Boulogne'yi dolduran fazileti, şöhreti küçük bir memleketin sınırlarını aşmış, komşu 2-3 vilayete de yayılmıştı. Kara boncuk sanayini canlandırarak il merkezine yaptığı önemli hizmetten başka, Montreuil-sur-Mer ilçesinin 141 bucağından ona herhangi bir iyilik borcu olmayan yoktu. Gerekince öteki ilçelerin sanayine de yardım etmesini, onları geliştirmesini bilmişti. Böylece borç vererek, sermaye koyarak Boulogne'daki tül fabrikasını, Frevan'daki keten iplikhanesini, Bomber-sur-Canche'daki bez fabrikasını desteklemişti. Her yerde Bay Madlen adını saygıyla anıyorlardı. Arras'ta, Douai'de, bu mutlu küçük Montreuil-sur-Mer şehrinin belediye başkanına gıpta ediyorlardı. Arras'taki cinayet davasının bu celsesine başkanlık eden Douai mahkeme heyeti üyesi olan zat da sonsuz şekilde herkesce sayılan bu adı tanıyordu. Mübaşir toplantı salonuyla davanın görüldüğü salonu birleştiren kapıyı sessizce açtı, başkanın koltuğunun arkasına doğru eğildi. Üzerinde az önce okunan yazı bulunan kağıdı ona verirken bu bey oturuma katılmak istiyor dedi. Başkan birden bir saygı davranışında bulundu, bir kalem alarak kağıdın altına bir şeyler yazdı, mübaşire geri verirken içeri al dedi. Hikayesini anlattığımız bahtsız adam salonun kapısının yanında, mübaşirin onu bıraktığı yerde aynı tavırda kalmıştı. Düşünceleri arasında birisinin ona şöyle dediğini duydu. ''Beyefendi benim arkamdan gelmek lütfunda bulunurlar mı?'' Az önce kendisine sırtını çeviren aynı mübaşir şimdi yerlere kadar eğilip onu selamlıyordu. Mübaşir kağıdı da ona geri verdi. Bay Madlen kağıdı açtı, bir lambanın tam yanında bulunduğundan yazıyı okuyabildi. Cinayet mahkemesi başkanı Bay Madlen'e saygılarını sunar. Sanki okuduğu şu birkaç kelime ona garip, acı bir lezzet artığı vermiş gibi kağıdı elinde buruşturdu. Mübaşirin peşinden gitti. Birkaç dakika sonra bir çalışma odasında tek başınaydı. Duvarları tahta kaplamalı, ağırbaşlı bir odaydı bu. Yeşil örtülü bir masanın üzerindeki iki mumla aydınlatılmıştı. Yanından ayrılan mübaşirin son sözleri adamın hala kulaklarındaydı. Burası toplantı salonu beyefendi. Şu kapının tokmağını çevirince başkanın koltuğunun arkasında oturuma katılabilirsiniz. Bu kelimeler düşüncesinde biraz önce geçtiği dar koridorlara, karanlık merdivenlerin belirsiz hatırasına karışıyordu. Mübaşir onu yalnız bırakmıştı. Kesin an gelmişti. Kendini toparlamaya çalışıyor ama başaramıyordu. Düşüncenin bütün bağları, onları hayatın içler acısı gerçeklerine bağlamak ihtiyacının en çok duyulduğu zamanlarda beyinde kopuverir. Bunca varlığın parçalandığı, az sonra kendi adının da içinde çınlayacağı, şimdi içinden kaderinin geçtiği bu sakin, korkunç odaya aptalca bir sükunetle bakıyordu. Duvarlara bakıyordu, sonra kendi kendine bakıyordu. Buranın o oda olmasına, gördüğünün de kendisi olduğuna şaşıyordu. 24 saatten fazla bir zamandır yemek yememişti, arabanın sarsıntısından bitkin düşmüştü. Ama ne açlık ne de yorgunluk duyuyordu. Sanki bütün duyguları ölmüştü. Duvarda asılı duran siyah bir çerçeveye yaklaştı. Cam altına konulmuş bir mektuptu bu. Paris Belediye Başkanı Jean-Nicolas Paş'ın eliyle yazılmış olan bu mektuba bir yanlışlık sonucu olarak 9 Haziran yıl 2 diye tarih atılmıştı. Mektupta Paş, ellerinde bulunan tutuklu bakanların milletvekillerinin listesini veriyordu. Bu sırada Bay Madlen'i gören, inceleyen biri olsaydı bu mektubu pek ilgi çeken bir şey sanırdı. Çünkü gözünü mektuptan ayırmıyordu. 2-3 defa okudu. Mektubu aldırış etmeden, farkında olmadan okuyordu. Fantin'le Cosette'i düşünüyordu o şimdi. Düşünceli düşünceli döndü, gözleri kendisini cinayet mahkemesinden ayıran kapının bakır topuzuna ilişti. Bu kapıyı unutmuş gibiydi. Bakışları önce gayet sakin, orada durdu. Bu bakır topuza takılı kaldı. Sonra ürkekleşti, sabitleşti. Azar azar dehşetle kaplandı. Saçlarının arasından iri ter taneleri beliriyor, şakaklarından süzülüyordu. Bir ara isyanla karışık bir irade ifade eden, "Adam sende, beni zorlayan mı var?" anlamına gelebilecek bir el hareketi yaptı. Sonra aceleyle döndü, önünde içeri girdiği kapıyı gördü, oraya gitti, açtı, dışarı çıktı. Artık o odada değildi, dışarıdaydı. Ara sıra basamaklarla, duvarlardaki pencerelerle kesilen, şurasında burasında hasta kandilleri gibi lambalarla aydınlanan, ince uzun koridorda, az önce geldiği koridordaydı. Bir soluk aldı, dinledi. Ne arkasında ne de önünde çıt yoktu. Peşinden kovalayan varmış gibi kaçmaya başladı. Bu koridorun birçok dirseğini geçtikten sonra gene etrafı dinledi. Çevresinde hala sessizlik, aynı gölgeler vardı. Soluk soluğa kalmıştı, sendeledi, duvara dayandı. Taş soğuktu, teri alnında buz gibiydi, ürpererek doğruldu. O zaman orada tek başına, karanlıklar içinde ayakta, soğuktan, belki başka nedenlerden titreyerek düşündü. Bütün gece düşünmüştü, bütün gün düşünmüştü. Artık içinde yazık diyen sesten başka bir şey duymuyordu. Böylece bir çeyrek saat geçti. Sonunda başını eğdi, üzgün üzgün içini çekti. Kollarını sarkıttı, geri döndü. Ağır ağır, ezilmiş gibi yürüyordu. Sanki kaçarken birisi onu yakalamış da geri götürüyordu. Gene toplantı salonuna girdi. İlk gördüğü şey kapının topuzu oldu. Parlak bakırdan bu yuvarlak topuz parıldayan korkunç bir yıldız gibi göründü. Madeleine ona bir koyunun kaplanın gözüne bakar gibi bakıyordu. Gözlerini ondan ayıramıyordu. Arada sırada bir adım atıyor, kapıya yaklaşıyordu. Dinlemiş olsaydı bitişik odadan gelen belirsiz bir mırıltıyı duyardı. Ama dinlemiyordu, duymuyordu. Birdenbire nasıl olduğunu bilemeden kendini kapının önünde buldu. Titrek bir hareketle kapının tokmağını yakaladı, kapı açıldı. Mahkeme salonundaydı.